Ayrım 48, sayfa 498. İra, sonu gelmeyen bu ev gezmelerinden sıkılmasına rağmen, namığı yatakta veremediklerinin karşılığında onu temsil eden bir ev sahibesi olarak sabrını sonuna kadar zorluyor, bu eziyete katlanmaya çalışıyordu. Ziyaretler ve tanışıklıklar artınca hayat içinde ciddi şeyler paylaşmadan kurduğu ilişkileri gençliğindeki gibi samimi arkadaşlıklara dönüştürmeyi artık beceremediğini fark etti. Her gün uğrayan Bahtiyar, yardımcısı Selim'e ve kumasıyla kurduğu sıcak ilişki ona yetiyordu. Bahtiyar hemen her gün enisi sevmeye geliyor, İra'ya da yeni çevresinde açık vermemesi için nasihatlerde bulunuyordu. Bazen Durmuş Usta da eve uğrayıp enisi gördükten sonra ablasını da alıp gidiyordu. İra, dört katlı koca konakta onlara da yer olduğunu her söylediğinde, ''Damat evinde misafir olunur, orayı yuva yapmaya kalkarsan başına yıkılır.'' diyerek yarı şaka yarı ciddi reddediyorlardı. Namık Durmuş'a kayınpeder, Bahtiyar'a da kaynana diyordu. Onlar da Namık'ı damat diye çağırıyorlardı. İra, Namık'ın orduda birkaç akrabası daha olduğunu bilmesine rağmen bir türlü onlarla tanışamamıştı. Namık'ın akrabaları aynı zamanda enisin de akrabaları olduğu için onları merak ediyordu. Ama orduda kendini yeniden yaratan Namık, geçmişiyle birlikte akrabalarını da defterden silmişti. Akrabalarının parasını, şöhretini suistimal edeceği endişesinin yanı sıra enisle ilgili kurduğu tezgahın ortaya çıkmasından da korkuyordu. Hemen hemen herkesi kırmış, küstürmüştü. Evdeki yatalak karısı Nail'e birkaç kez Namık'a neden akrabalarıyla görüşmediğini sorunca ''Boş ver onları, hepsi sülük, yapıştılar mı kanını emerler insanın, aman benden de kapımdan da uzak dursunlar.'' demişti. Oysa İra onlarla tanışmayı, onların ağzından Enis'in adını duymayı, onunla ilgili anılar dinlemeyi arzuluyordu. Ancak Namık'ın verdiği bu kesin ve net cevap karşısında umudunu kesmişti. İra, boş kalan zamanlarında Namık'ın kütüphanesinden kafasına göre seçtiği kitapları okuyordu. Bazen kısa bir romanı ya da hikayeyi alarak kumasının yanına gidiyor, kitabı yüksek sesle okuyordu. İra'nın ona kitap okumasından çok mutlu olan Nail'e, bu genç ve güzel kumasıyla arasındaki ilişkinin giderek gerçek bir dostluğa dönüştüğünü fark ediyordu. Oysa onu ilk gördüğünde her daim kendisine iyi davranan kocasının Allah tarafından ödüllendirildiğini düşünse de, İra'nın tahmin edilemeyen güzelliği karşısında ürkmüş ve kendisini iyiden iyiye, biçare ve kötü hissetmişti. Ama İra'nın ona bir kız kardeş gibi davranması, elinden geldiğince hayatını renklendirmeye çalışması karşısında ona bağlanmıştı. İki kadın yan yana geldiğinde asla Namık'tan söz etmiyor, sanki bu evde o yokmuş gibi davranıyorlardı. Sanki bu ortak noktanın getireceği her türlü musibetten kendilerini uzak tutmaya çalışıyorlardı. Son zamanlarda tarih kitaplarına merak salan İra, özellikle Osmanlı ve Yunan tarihi okumayı çok seviyordu. Okumak sadece bilgisini artırmıyor, aynı zamanda aksanlı Türkçesini düzeltmesine de yardımcı oluyordu. Eline aldığı tarih kitaplarını sanki roman okuyormuş gibi bir oturuşta bitiriyor, bazen Enis'in ağlayarak onu uyandırdığı gecelerde uyumayıp okumaya devam ediyordu. Okuduğu bir kitapta Fatih Sultan Mehmet'in annesinin Rum olduğuna dair tartışmalara rastlayınca çok heyecanlandı. Bazı tarihçiler Fatih'in annesi olduğu ileri sürülen Mara'nın onun gerçek değil üvey annesi olduğunu, asıl annesinin Hüma Hatun olduğunu öne sürüyorlardı. Hüma'nın ise daha sonra Müslüman olan bir Hristiyan olduğunu iddia edenler vardı. Ama bütün bu belirsizliklere rağmen İra 20'li yaşlarında Konstantinopolis'i zapt etmiş bu büyük imparatorun üvey ya da gerçek annesinin Hristiyan olmasından ve koca padişahın buna büyük hürmet göstermesinden çok etkilenmişti. Dini inancından ötürü yaşadığı çelişkilerin getirdiği suçluluğa bu öğrendikleri ilaç gibi geliyordu. Her ne kadar oğluna kendi inançlarını aşılamayacağı ve onu bir Müslüman gibi yetiştireceğine dair kendi kendine söz vermiş olsa da, günün birinde oğlunun da Fatih gibi annesinin dinine saygı göstermesini umut ediyordu. Evde Müslüman geleneklere göre yaşıyor ve bu konuda herhangi bir soruna yol açmamaya ihtimam gösteriyordu. Evlendikten yaklaşık bir ay sonra Namık ona bir hafta sonra Cumhuriyet balosuna katılacaklarını söyleyip hazırlanmasını rica etti. İra, ordunun en ünlü terzisini çağırtıp moda dergilerinden şık bir model seçti. koyu nefti yeşil bir ipekten yerlere kadar uzanan elbisenin kol ve göğüs kısımlarında biraz dekolte olmasını istedi. Elbisenin renginden iki ton açık ve üstünde sarı, kırmızı, mor çiçekler bulunan bir şapka seçti. Balo günü geldiğinde hayatında ilk kez kuaföre gitti. Baloda ordunun bütün ileri gelenleriyle karşılaşacağını biliyor ve namı mahcup etmemek için titizleniyordu. Kuaför omuzlarına kadar uzanmış olan saçlarını topuz yaparak şapkayı üstüne oturttu. İra bir başkasının saçına, tenine bu kadar yakından dokunmasından gerilse de iş bitip aynaya baktığında karşılaştığı manzaradan o kadar mutlu oldu ki saçı yapılırken duyduğu gerginliği bir anda unutuverdi. Akşam Namık onu almaya geldiğinde gözlerine inanamadı. Karısının kendine özgü güzelliği öylesine göz alıcı bir biçimde ortaya çıkmıştı ki bir an karşısındaki kadını hiç tanımadığını sandı. Gözleri yavaş yavaş alışınca da içini derin bir kıskançlık kapladı. İra heyecanla onun takdir etmesini beklerken Namık "Üstüne bir şal al, böyle olmaz." deyince biraz bozulsa da hemen koşup bir şalla omuzlarını ve göğsünü kapattı. Fazla durduğunu düşünerek şapkayı da çıkartıp kafasına bir eşarp sarıp topuzunun üstünde bağladı. Ama Namık eşarbı beğenmeyince yeniden şapkayı taktı. Faytonda yanında oturan ve sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi duran karısına yaklaşmaya korkan Namık adeta kaskatı olmuştu. Faytoncu bile kırık dökük aynasından İra'ya bakmaktan kendini alamıyordu. Salona girdiklerinde İra bütün gözlerin kendilerine çevrildiğini fark edince gerildi. Uzun süredir kimliğini, cinsiyetini saklayarak yaşamaya alıştığı için birdenbire herkesin kendisine bakması tuhaf bir çekingenlik yarattı. Oysa çoğunu tanıyordu. Ya pastanede çalışırken uğramış ondan alışveriş yapmış ya da evlendikten sonra konağa ziyarete gelmiş ya da Gül Cemal'den indiği gün rıhtımdaki karşılama heyetinde görmüştü. Bacakları titredi, güç almak için Namık'ın koluna tutundu. Namık onun uzattığı eli sevinçle tuttu. Kendileri için ayrılan masaya geçip oturdular. Valinin cumhuriyetin önemini içeren konuşmasından sonra orkestra çalmaya başladı. Çiftler dans etmek için yavaş yavaş piste çıktı. Yatalak karısından ötürü daha önce bu tür toplantılara uğrayıp kısa bir süre kaldıktan sonra orayı kaçarcasına terk eden Namık, yanında güzel bir kadının oturmasının getirdiği güvenle ahbaplarına uzaktan uzağa selam verip gülümserken yılların ruhunda yarattığı bir eksikliğin usul usul onarıldığını hissediyordu. Ortalık iyice ısınınca Namık İra'ya dönüp "Biz de dans edelim mi?" diye sordu. İra heyecanlandı. Dans, müzik ve eğlenceden o kadar uzaklaşmıştı ki kendisini dans ederken hayal dahi edemiyordu. Oysa Göreme'deki hayatlarında hemen her hafta dans, eğlence, tiyatro oluyor ve sabahlara kadar eğleniyorlardı. Ama şimdi o neşeli genç kız İra'nın içinde hiç ulaşamayacağını düşündüğü bir yerlere kaçmış ve saklanmıştı. Ürkek bir biçimde elini Namık'a uzattı. Birlikte piste çıktıklarında bütün gözler ona döndü. En şıkları bile İra'yı görünce kendini rüküş hissetti. Yavaş yavaş kendini müziğin ritmine bırakan İra bir an çevresindekileri, kolunda dans ettiği Namık'ı unutup eski günlere döndü. İçinde saklanan kız yavaş yavaş ortaya çıkmış ve herkesi, her şeyi unutarak kendini müziğe ve dansa bırakmıştı. Namık ise kollarında bir kelebek gibi uçan İra'nın sıcaklığı ve güzelliğiyle adeta sarhoş olmuştu. Onun sert bakışları ve tedirgin ifadesine alışmış olan Namık, karısının kollarında kendinden geçmiş, yarı kapalı, yarı açık dudaklarındaki gizemli bir gülümsemeyle dans edişinden gözlerini alamıyordu. İra'nın şalı hafif kaymış ve yuvarlak beyaz omuzları ortaya çıkmıştı. Ancak kendilerinden başka herkesi unutan Namık, karısını sanki ilk kez görüyormuş gibiydi. Omuzlarına, yüzüne, saçına, yüzünde dalgalanan ifadenin gidip gelmesine, bedeninin zarif hareketlerine dalmış, ortaya çıkan dekolte ona doğal gelmişti. Onu hemen kaçırıp eve dönmeyi, karısını kollarına almayı arzuluyor ama İra'nın büyüsüne teslim olan zavallı bir pervane gibi dönmeye devam ediyordu. Onları böyle kendilerinden geçmiş, sarmaş dolaş dans ederken seyredenler, ordunun en mükemmel çiftinin aşkına tanık olduklarını düşünüyorlardı. İra'nın her şeyi göze alarak erkek kılığında vatanına geri dönmesi, yaylada saklanması ve çocuğunu doğurmasından haberdar olanlar, onun bu acılı öyküsünden binbir gece masalları üretiyor ve bu ürettiklerini birbirleriyle paylaşmak için yarışıyorlardı. Bu efsanelerinde Nama ise evlenerek onu kurtaran kahraman payesi biçiliyordu. Kendi bağrında doğup büyüyen bu büyülü masal karşısında işlerinde fesatlık ve kıskançlık beslemelerine karşı ağızlarından ise hayranlıkla dolu sözler dökülüyordu. İra bu ilk sınavı başarıyla geçtiğini hissediyor ama balonun sonuna kadar kalırsa adını koyamadığı bazı şeylerin birdenbire piste dökülerek her şeyi berbat edeceğine dair tasalanıyordu. Karısıyla yaptığı dansın hiç beklemediği bir biçimde herkesi büyülediğini fark eden Namık, bu büyünün etkisini daha da arttırmak için erken kalkmanın daha fiyakalı olacağını hesapladı. İkisi de biraz daha kalmaları konusundaki bütün ısrarları zarifçe reddettiler. Kapıda onları bekleyen faytona binerken Namık, İra'ya bir prensesmiş gibi elini uzatıp yardımcı oldu. Kendisi de yanına oturduktan sonra sanki 40 yıllık karısıymış gibi kolunu İra'nın boynuna doladı. Eve gelip içeri girdiklerinde Namık birdenbire İra'ya sarılarak onu öpmeye başladı. Ancak İra onunla dans ederken duyduğu mutluluğu tenine değen dudaklarında, ellerinde bulamadı. Ancak onu incitmekte istemiyordu. Usulca Namık'ın elini tutup avucunun içini öperek "Biraz daha efendim, biraz daha zaman tanıyın ne olur" diye yalvarınca Namık yüzünde beliren hayal kırıklığını İra görmesin diye hızla arkasını dönüp ağır ağır merdivenleri çıktı. Kendini yatağa bırakıp baloyu, balodaki dans edişlerini tekrar tekrar gözünde canlandırdı. Karısının cazibesi dayanılmazdı ve onu her zamankinden daha çok tahrik etmişti. Bir an Kahya'yı arayıp Natalie'yi getirmesini istemek geçti içinden. Sonra vazgeçip aynı görüntüleri tekrar tekrar hayal ederek uyumaya çalıştı. Ertesi sabah İra kahvaltıda her zamankinden daha çekingen ve utangaçtı. Ziyaret. Ordunun para eden gayrimenkullerinden alınacaklar alınmış, satılacaklar satılmıştı. Bu nedenle Namık komisyonculuktan çıkıp yavaş yavaş ticarete yönelmişti. Fındık, mısır, pirinç, tütün ve benzeri ürünleri topluyor, onları İzmir ve İstanbul üzerinden İngilizlere, Fransızlara satıyordu. Hatta bazen içlere kadar giderek pamuk bile topluyordu. Drama ve Seranik'teki tütün üreticileri mübadil olarak Anadolu'ya sevk edildiğinden, Anadolu'dan gelenlerse tütüncülükten anlamadıklarından dolayı Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Yunanistan'da mahsul çok düşmüştü. Bu nedenle Yunanistan bile Türkiye'den tütün alımı talebinde bulunmuştu. Namık sanki bunu daha önceden tahmin etmiş gibi bütün Perşembe Obası'nın tütünlerini kapatmıştı. Yunanistan'ın tersine Drama ve Seranik'ten gelen tütün işçilerinin tecrübeleri sayesinde özellikle Perşembe Obası'ndaki tütün rekoltesi o yıl adeta tavan yapmıştı. Namık tütün teslimatı için Selanik'e geleceğini söyleyince İra yerinden fırlayarak "Beni de götür, lütfen beni de götür" diye yalvarmaya başladı. Namık onun bu halini bir süre izledikten sonra "Peki, yavaş yavaş hazırlan o zaman" deyince İra dayanamayıp kocasına sarıldı. Bundan cesaret alan Namık onu boynundan öptü. İra kendini çekmeyince bu kez de dudaklarından öptü. İra bir dediğini iki etmeyen kocasını belli açılardan sevmesine rağmen hala onu arzulamadığı gibi Namık ona dokunduğunda ilk başlardaki gibi itici gelmese de kas katı olmaktan kendini alamıyordu. Çevresindekilere bir yaşını geçen oğlunun hala memeyi bırakmamasından şikayet etse de esasında bu durum Namık'la sevişmesini engellediğinden sütten kesmiyordu. İra'nın oğlunun arkasına saklandığını sadece Namık biliyor ama bu ilişki biçimini kabullenmiş gibi görünüyordu. Her geçen gün serpilip gelişen bu masalımsı evlilikte karı kocanın aralarında soğukluk olabileceğini ordulular hayal bile edemiyordu. Bahtiyar'la Durmuş bile İra'nın her anlamda kocasını benimsediğine ve sevdiğine inanmaya başlamışlardı. Ancak Namık, İra'ya fazla taviz verdiğini düşünerek huzursuzlanıyor, bunu zaman zaman ego meselesi haline getiremeden edemiyordu. Bu nedenle artık eskisi gibi İra'nın her dediğine evet dememeye, ara sıra sert olmaya çalışıyordu. Namık, "Söyle, Selim'e de hazırlansın" dedi. İra telaşla, "Ya Nail'e? Selim'e gelirse ona kim bakacak peki?" diye sordu. Namık onun eski karısıyla çok özel bir bağ geliştirdiğinin farkındaydı. Eve gelen güzel gelinin kocasından çok yatalak kumasına bağlanmasını ve ikisinin arasında su sızmamasını bazen Allah'ın ilahi adaleti olarak değerlendiriyor, bazen de böyle olmasının daha hayırlı olduğunu düşünerek kafasına takmamaya çalışıyordu. Namık kararlı bir sesle "O zaman Bahtiyar'ı ikna et" deyince İra, enisi de alarak Bahtiyar'ın evinin yolunu tuttu. Heyecanla Namık'ın Selanik'e mal sevkiyatı yapacağını, onu da birlikte götürmeyi kabul ettiğini ama çocuk için Bahtiyar'ın da gelmesini çok istediğini söyleyince Bahtiyar önce korktu. ''Beni orada keserler be Leyla, ne bileyim bu düşmanlık, bu nefret, hala insanlar birbirine kan kusuyor.'' dedi. İra, ''Öyle olsa Namık gider mi hiç? Korkma, bir şey olmaz.'' diye yatıştırdı onu. ''Namık mal götürüyor. Malın ve paranın mevzu bahis olduğu yerde düşmanlık kalmaz kızım.'' dedi Bahtiyar. İra, onun aslında doğru söylediğini bilmesine rağmen gelmesi için bin dereden su getirdi. Bahtiyar yine de kabul etmedi. Selime'yi götürmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Hem kızcağız terk ettiği memleketini de görmüş olurdu. Nali'ye de bizzat bakacağına dair söz verince İra çaresiz eve döndü. İçeri girer girmez Selime'yi çağırıp heyecanla onu Selanik'e götüreceğini açıklayınca ondan da hiç beklemediği bir karşılık aldı. ''Yalvarırım Leyla abla, beni oralara götürme. Beni kıtır kıtır keser, namusuma leke sürerler. Çok rica ediyorum, beni götürmeyin.'' İra sessizce her dediğini anında yerine getiren bu kızcağızın tahmin ettiğinden daha acılı olduğunu fark etti. Onu doğru düzgün dinlemediği için içten içe kendini ayıplayıp suçladı. Bununla da kalmayıp son zamanlarda boş gösteriş ve aşırı rahatlık peşine düşüp bu zavallılar için pek fazla bir şey yapmadığı için kendinden utandı. Selime'ye sevgiyle sarılarak ''Tamam canım, merak etme. Gelmek istemiyorsan götürmem. Ben sevineceğini sandıydım.'' dedi. Akşam Namık'a ne Selime'yi ne de Bahtiyar'ı ikna edebildiğini söyleyince Namık ''Üzülme, biz de bir mürebbiye buluruz.'' deyip konuyu kapattı. İra bir yandan Selanik yolculuğu için hazırlanırken bir yandan da ordunun sosyal hayatında hızla yükseliyordu. Verilen her önemli davette ev sahipleri öncelikle onu görmek istiyor, hatta bunun için gerekirse programlarını değiştirmeyi göze alıyorlardı. Ona kendi mahallelerinin delikanlısıyla evlenmiş ünlü bir film yıldızı muamelesi yapıyor, onu kendi hayatlarına dahil ederek ışıltısına mazhar olmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Karısının yarattığı bu etkiden oldukça memnun olan Namık, İra'yı eninde sonunda kollarına alacağından ve onunla iki aşık gibi sevişeceğinden umudunu kesmiyordu. İra ise yerleştiği sarı köşkteki hayata kolaylıkla uyum sağlamıştı. Oğlu, Bahtiyar, Durmuş, Selime ve Kumasıyla geçirdiği mutlu saatlerle yetiniyordu. Ancak insanları üzmek istemediği için elinden geldiğince bu davetlere katılıyordu. Önceleri Namık'ı mahcup etmemek adına elinden geldiğince şık giyinip giderken birkaç davetten sonra bu süsten püsten sıkılmaya başladı. Daha sade giyinmek isteyince cemiyetin en göz alıcı çifti olmaya hızla alışmış ve bunun keyfini çıkartmaktan hoşlanan Namık rahatsız olmaya başladı. İra ile Namık arasındaki ilk tartışma kıyafet konusunda çıktı. Namık her defasında onun dekoltesiz ama daha göz alıcı giyinmesi için baskı yapmakla yetinmiyor, dışarı çıkmadan önce mutlaka giyimini kuşamını kontrol edip müdahale ediyordu. İra yol boyunca Namık'ın koluna ve onunla birlikte davet mekanına girmekten, hatta kimi zaman Namık'ın onu küçük öpücüklerle sıkıştırmasından yavaş yavaş mutluluk duysa da, kendini ondan sakınmaya devam ediyordu. İkisi arasındaki bu kaç göç zaman zaman cilveli, zaman zaman hüzünlü, zaman zaman da acemice oynanan bir oyuna dönüşmüştü. Namık bu işi Selanik gezisinde çözmeye kararlıydı. İçinden bir ses, İra'nın Selanik'i görünce kafasındaki bütün soruların yanıtını bulacağını, orduda yaşadığı hayatın ve kocasının değerini anlayacağını, elde ettiği şansın bilincine varacağını söylüyordu. İra, başta Filipya ve Rosa olmak üzere tanıdığı birkaç kişiye daha valizler dolusu hediye hazırladı. Ayrıca Filipya için Namık'ın kütüphanesinde bulduğu Minorasya adlı resimli Fransızca kitabı da valize attı. Kitabın içinde Göreme'de dahil olmak üzere tüm Kapadokya'nın resimleri vardı. Ancak ağır kitabı valize sığdırmakta zorlanınca resimlerin olduğu sayfaları tek tek kesip bir zarfa koydu. Bunu yaparken Namık'tan izin alma gereği duymak bir yana sanki çalınan bir mal bulmuş ve onu esas sahibine teslim ediyormuş gibi hissetti. Ait olduğu yere verilmesi gereken önemli bir emanetmiş gibi zarfı valizin en altına yerleştirdi. Namık'a sormadan yaptığı bu hareket ruhundaki adil olma duygusunu okşadığından müthiş bir zevk aldı. Kitabı valizine attıktan sonra evi bu açıdan tekrar gözden geçirdi. Selanik'tekilerin hak ettiği başka değerler aradı. Konsoldaki bakır işli küçük cezve ile Kütahya işi porselen kahve fincanlarını görünce yine hiç tereddüt etmeden onları da valize attı. Zira Filipya'nın çeyizinde getirdiği kahve takımına çok benziyordu. Ayrım sonu sayfa 509.